Ayrım 19.
Devrimi başaranlara da yanlış yol göstermekten, yanlarına sokulup yanlış öğüt vermekten zevk alanlar, kim bilir belki de çıkar sağlayanlar eksik değil. Ama bir dünya gazetesinde, bir vatan gazetesinde edebiyat yaparak oyalananları düşünmemek, onlar adına acı duymamak elde değil. Şunu belirteyim ki, köyden roman çıkmaz sözünü Necati Cumalı ortaya atmıştı, bir Paris dönüşü. Belki bu söz bir karakterin yumuşaklığı ile ilgiliydi. Öyle ya, devrin cumhurbaşkanı seni Paris'e yollasın, sen de onların yurtta hiçbir şeyi çözümlemediği üstüne yazı yazanlara, köyü kötü gösterenlere çatma, olur mu bu? Bereket versin, karşılığını çabuk almış ve susmuştur o. Sonra Reşat Nuri Darago ara sıra veriştirdi köyden hikaye roman yazanlara. İşin edebiyatını yaptı yani. 18 Ekimli dünyada üstün körü müşahede edildiği için derinliğine gösterilmeyen bir alemin ezeli davalarını binlerce defa geveleyen bu hikayeler, köy yazıları, roman üslubunun gelişmesine de engel olmakta, dil ve tasvir ettiği muhitin iptidailiğini muhafaza etmekte hazin bir intiba bırakmaktadır. Bu yeni muharrirler Türk romanını köyden kurtarıp hiç değilse orta bir kasabada aram etmesine yardım ederlerse pek kıymetli bir adım atmış olacaklar demişti. Şu derinliğine gösterme de son yılların başka bir edebiyatı. Bunu bırakıp yukarıdaki diline bakın Darago'nun. Türk halk çoğunluğunun konuştuğu temiz Türkçe ile ilgisi var mı? Köyden yazanları yalnız açlıktan guruldayan, bağırsak sesini veren yazarlar olarak kabul edince bir peşin yargıyla ortada böyle geri bir anlayış ve geri bir dil kalır. Köyden yazanların tür dilini, gerçek Türkçeyi ortaya çıkardıklarından, ulusal yazınımıza getirdiklerinden nasıl habersiz olur bu edebiyatçılar? Yazısının bir yerinde de Türk hikayesini o bıkkınlık veren köy üslubundan kurtarıyor diyor Loş Ayna ve benzeri eserler için. Adı bile anlatıyor salon edebiyatı ile ilgili olduğunu. Darago da murada eriyor böylece. Biz de anlıyoruz onun neyin taraflısı olduğunu. Emperyalistlerin etkisiyle köyden yazanları körü körüne eleştiren bir küme edebiyatçı türedi. Edebiyatta önemli olanın anlatım olduğu konusundaki basit gerçeği çiğnerken ezilen yine kendileridir. Aydınların köyü tanıması gerektiğini ileri süren Behçet Kemal Çağlar da 13 Eylüllü Vatan'da şunları söylüyor. Aydın köyün derdini derisinde yüreğinde duymalıdır. Türk köyünü Mahmut Makal'ın etüdündeki hırçın sertlikle değil, olduğu gibi öğrenmiş olmalıdır. Allah aşkına söyleyin dostlar, bu olduğu gibi lafından ne çıkar? Türk köyü bir fil midir ki herkes tuttuğu kısma göre yargı yürütüyor? Ortada bir köy vardır ve neyse odur işte. Görünen köy kılavuz istemez demiş atalarımız. Siz köyü görenden haber verin. Türk köyü kurtarıcısını bekliyor. Bu kurtuluş baştan sona kadar yöneticisiyle, aydınıyla, kentlisi köylüsüyle el birliği etmemizle, kendimizi bilmemizle mümkün. Kendimizi olduğu gibi görüp gördüğümüz gibi kabul etmemizle mümkün. Bu memleketi böyle bırakanlar her iyiyi, her yararlıyı hemen benimseyen, şaşmaz bir mantığa sahip olan halk değil. Onun adına yalan savuran, onun adına hokkabazlık yapan sözde aydınlardır diyenler çok haklı anlaşılan. Sözde halka indiklerini söyleyen, yazan bu baylar, edebiyatı halka indirdik diye bangır bangır bağıran bu edebiyatçılar, sazlı sözlü zevk kaynağı olarak gösterdikleri köyleri hiç değilse kendi haline bıraksınlar artık. Yıllarca geveledikleri bu sözlerde köylüyü bıktırdı. Edebiyat oyunlarına kurban ede ede damarında kan bırakmadıkları köylü artık kuru söze doymuştur ve bunlardan gölge etmemelerini istemektedir. Başka ihsan, başka bir şey istemiyor, rahat olsunlar. Köpeksiz köy. Hoca Nasrettin'in "Bu ne biçim köy, taşlarını bağlamışlar, köpeklerini salıvermişler" demesini bırakıyorum şimdi. Bir yabancı ozanın "Taş var, köpek yok. Köpek var, taş yok. Taş var, köpek var. Ama kralın köpek sıkıysa at taşı" demesini de bırakıyorum. Benim diyeceğim, köpeksiz köyde eli değneksiz gezmek deyimini ansıtan ufak tefek olaylarla ilgili birkaç sözdür. Küçükten büyüğe yurt yönetiminde görev almış olanlar, yasaların ve yönetmeliklerin ruhuna göre değil, efendilerinin ve kendi çıkarlarının isterlerine göre davranış göstermişlerdir. Bunun sonucu olarak da halk ya da devlet işyarı zarara uğramıştır. Yüzyılların verdiği bu kör ve kötü alışkanlığı ne yazık ki yenebilmiş değiliz. Düşüncenin, mantığın, ulus ve yurt çıkarlarının isterlerini yerine getirmek isteyen birkaç yönetici de olumsuz işlemlerle sindirilmişlerdir. Böyle böyle giderken öyle bir duruma düşmüşüz ki artık bir parmak üstü olan, güya kendi buyruğunda olan işyarların tedirgin edilmesi için yukarının işaret vermesini bile beklememektedir. İstediğiniz kadar bir devrimle kazandığımız anayasadan, onun kapsadığı işyar, memur haklarından, araştırılıp belgelere bağlanarak bir yargıya varılmaksızın, dirliğinin bozulmasının mümkün olamayacağından söz edin, kim dinler? Alışmışlar bir kere. Söz gelimi bir sayın vali, öğretmenlerin düzenlediği yürüyüşe kendi bölgelerinden kimsenin katılmasını istemiyor. Katılırsanız buraya dönmeyin diyor. Der ya, çünkü o yıllardır soluduğu kokmuş havaya göre kimsenin kendisinden ayrı düşüneceğini aklına getiremez. Yine başka yerlere atılmasını ister. Bu isteğini yukarıya yazarken uydurma, yetersiz birkaç olay sıralar. Yok geçimsizmiş, yok solcuymuş, yok falanca partiye eğilimi varmış. Yukarı da aşağıya uygun olarak genellikle bunların bir bildiği olmasa böyle yazmazlar diye düşünerek istekleri yerine getirir. Bunun hep böyle sürüp gelmesinin verdiği rahatlıkla evrak kaleminden özel iki satır yazarak öğretmenlerin bölgelerinden alınıp atılmasını isteyen yöneticiler çıkmaktadır. Yine aynı sözlerle dayanışmayı bozuyormuş, anarşistmiş. Bu dedikleri insanlar da hep düşünebilen, hak arayabilen, doğruyu söyleyebilen insanlardır. Onların kokmuş havasını, kırtasiyeciliklerini yırtmaya çalışan işyarlardır. Ama onlar alışmamışlar böyle şeye. Onu attırmayı kendilerine iş edinirler. Kendilerinin de ülkemizin de yararına sayarlar bu davranışlarını. Yeni anayasaya, hükümetteki ve devlet örgütündeki yeni anlayış ve tutuma bunun aykırı olduğunu ileri sürerek, neye dayanarak bu istekte bulunduğunu sorarsanız apışıp kalırlar. Yukarının eskiden böyle bir araştırmayı gerekli görmediğini söyler, şimdi neden böyle yaptıklarını hayretle sorarlar. Dolayısıyla eski devri özlerler. Bunlar bir uçtan da demokrasiyi, ulusçuluğu dillerinden bırakmazlar. Güler misiniz, ağlar mısınız? Demokrasi, köpeksiz köyde eli değneksiz gezenlerin rahatlarını bozan düzendir. Düşünenler çoğaldıkça, gün ışığı gibi onların yaydığı düşünceler karanlıktan hoşlananları kovuklara kaçıracak. Bakın şu örneklere. Küçük kentlerden birinde gelen geçen kahvede oturan herkes bir adamı göstermiş. O, işte o. Birisi merak etmiş bu adamın horlanma istenmeme nedenini. Araştırınca ortaya ne çıksa beğenirsiniz. Meğer adam kentin gazetesine 5 satırlık bir mektup yazarak belediyeden yakınmış. Öğretmen kıyımlarının nedenlerine bakmaya kalkınca göreceğimiz durum da aynıdır. İliğine kadar durgun bir toplumda parmağını oynatan kişi yadırganıyor. Burada öğretmen kıyımının nedenlerini araştırmak ve yorumunu yapmak ereğinde değilim. Geniş kapsamlı bir öğretmen kıyımı atanın ölümünden beri sürdürülmektedir. Bu kıyımlar sürdürülürken, soruşturmalar yürütülürken konu kendiliğinden mizaha bürünmektedir. Çok laf yalansız olmaz dedikleri gibi çok kıyımda mizahsız olmuyor anlaşılan. İsterseniz ünlü Hasan Paşa öyküsüyle girelim. Hasan Paşa ünlü bir Türk yazarıymış. Yeni kuşaklar elbette bilmezler böyle değerli bir yazarın bu topraklar üstünde yaşadığını. Ne yazık ki bizde eski değerlere ilgi pek yoktur. Bu değerli yazar da unutturulmuş, eserleri yeniden bastırılmamıştır. Kendine özgü özellikleri olan, solla sağla ilgisi bulunmayan eserlermiş bunlar. Eserleri gençliği zehirler diye değil, sırf yayıncıların ve ulusal değerleri genç kuşaklara aktarmak görevini de sırtlanmış olan Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının ihmali yüzünden basılmamıştır. Hatta söylenceye göre Hasan Paşa'nın eserleri hiç basılmamış, elinde yetki olan bazıları özel surette karalamaları okumuşlardır. Yine o yüzdendir ki bu yazarı okuyanların sayısı birkaçı geçmezmiş. Kim bilir, bu ihmal yeni bakanlarca bilerek yapılmaktadır. Çünkü Hasan Paşa, ünlü eğitim bakanı Haşim Paşa'nın arkadaşıymış ve onun çalışmalarına kitaplarında yer vermiş. Biliyorsunuz Haşim Paşa başarılı bir eğitim bakanıydı ve okullar, öğrenciler, öğretmenler olmasa daha da başarılı olabileceğini bizzat söylemişti. İşte bu yüzden yeni bakanlar kendi başarısızlıklarının üstüne bir de Hasan Paşa'nın eserlerini basmaya kalksalar, vaktiyle ne adamlar bu koltuklarda oturmuş, ne doğru sözlü, babacan ve de başarılı adamlar görmüş Eğitim Bakanlığındaki koltuk, ya şimdikilere ne demeli diyerek halkın şimdikileri olduğundan da yetersiz göreceğinden çekinmişlerdir. Neyse ki Atatürk Türkiye'sinde yetişmiş devrimlerin çocuğu Süleyman Demirel'in başbakanlığında bu haksızlık giderilir gibi olmuş. Kendisi Hasan Paşa'nın eserlerini okuyanlar arasında bulunduğu için değerine inanarak okullarda öğrencilere salık verilmesini bizzat Kepirtepe Öğretmen Okulu'nu gezmesi sırasında istemiştir. Öğretmenler bu öğüdü tutunca kıyımdan da kurtulurlar diye sezdirmiştir. Söylence sanmamanız için aynen anlatayım. Emral Atasoy adlı genç bayan öğretmen, "Çocuklara hep basma kalıp kitaplar okutuyorum," dedi başbakana. Tarih 1968 Haziran'ın 4'ü. Başbakan sordu, "Niçin?" "Çünkü baskı var efendim," dedi öğretmen. "Mesela bir Yaşar Kemal'i okutamıyorum." Başbakan şöyle cevap verdi, "Yaşar Kemal'den başka okutacak kimse bulamadın mı kızım? Mesela bir Hasan Paşa'yı okutabilirsin, bir Evliya Çelebi'yi." İşte Hasan Paşa böyle çıktı ortaya. Ama onun değerini anlamış devlet adamları bile eserlerinin basımını sağlamadılar nedense. Bin Temel Eser dizisinde olabilirdi bu, ama Hasan Paşa'dan daha değersiz oldukları halde yaşamakta olan bazıları bol para alsın diye yine Hasan Paşa ihmal edildi. Salt bu yüzden de başka çeşit kitapları öğrencilere salık vermek zorunda kalan öğretmenler sürünüp durdu. Biliyorsunuz belaların %90'ı kitap okuyup okutmaktan geliyor. Öğretmenin biri, "Ben Lenin'in sakalını öpemedim," demiş. 5 yıl önce Kırşehir'de bir ilköğretim müfettişi şöyle tanıklık yapmıştı mahkemede. Bundan bir müddet önce sanık öğretmen İsmail Erdemir'in bıyık bıraktığını ve bu bıyığın Stalin bıyığı olduğunu arkadaşların söylemesi üzerine sanığın buna gülerek mukabele etmesinden sola mütemayil olduğunu bizzat müşahede ettim. Sakal ve bıyıktan başka yönlerden söz ederken de hep alıngan olmuştur öğretmenlerin çevresindekiler. 20 yıl önce Urfa Lisesi'nde coğrafya öğretmeni Mehmet Özdemir dersi işlerken "Kuzeyden komşumuz Rusya," demiş ve bakanlığın hışmına uğramasına bu sözü yetmiştir. Bundan 5 yıl önce Samsun'da İngilizce öğretmeni Hasan Kıyafet derste "Karadeniz'de bir Amerikan uçağı düştü" cümlesini yazdırdığı için elendi. Ve üstüne basılarak neden bu cümleyi yazdırdığı soruldu durdu elenene kadar. Ali Çiçekli'nin kıyımı da Kuzey ile ilgili. "Ali Çiçekli komünisttir," demiş şikayetçi. Tahkikatçı soruyor, "Nedir belgelerin?" Adam cevap veriyor, "Duvarda çıplak kadın afişini görünce bunlar Rusya'da yoktur," dedi. Pazarören İlköğretmen Okulu müzik öğretmeni Veysel Arseven ile okul müdürü Bedri Aluan arasında bir sorun var. Yıl 1951, Bakan Tevfik İleridir. Hela duvarında bir yazı. Yaşasın komünistlik. Bir öğrenci suçunu itiraf ediyor ve müzik öğretmeni Veysel Arseven'in teşvik ettiğini söylüyor. Müzikçi 7 ay 20 gün tutuklu kaldı. Mahkemede öğrenci müdürün baskısıyla korkusundan bunu yaptığını, o zaman işin önemini kavrayamadığını söylüyor ve mahkeme oy birliğiyle aklıyor Arseven'i. "Ben de Rusya'da aile vardır," demiştim. Soruşturdular ve mahkemeye verdiler. Sıra sıra tanıklar vardı. Mahkeme bile uzun uzun araştırdı Rusya'da aile olup olmadığını. Söz yönlerden ve enstitülerden açılmışken Osman Bolulu'nun başparmağını da unutmak doğru değil. Bir 17 Nisan bayramında konuşurken, "Beni Tonguç kurtardı. Ağanın kuzusunu güderken sol ayağımın baş parmağını taş kesmişti, diyor Bolulu. Vay sen misin diyen, Milli Eğitim Müdürü bir yandan, Emniyet Müdürü bir yandan aynı gece tüm öğretmenlerin ifadesi alındı ve Bolulu tam 3 yıl açığa alındı Amasya'da. Sonunda bulvara düştü Ankara'da. Tonguç Baba'nın İzzet Palamar öğretmene Fontamara'yı imzalı armağan etmesi bahane edilerek bakanlık emrine alınmasına ne bakarsınız? Onun da kıyımı mizahi bir kıyımdır. Reşat Şeh Sirer bakan olunca en büyük suçunun köy çocuklarına sıçmayı öğretmeden önce okumayı öğretmek olduğunu söylemedi mi? Görüldüğü gibi öğretmen fare yerine konmakta, kediler istediği gibi oynamakta onlarla. Buna kurt kuzu öyküsü de denebilir. Önce yemeğe karar veriliyor, sonra gelsin mizahi de olsa soruşturmalar. Nasıl olsa karar önceden verilmiş. Birçok arkadaşa dinin var mı ya da din hakkında ne düşünüyorsun diye sorulduğunu, sorulmakta olduğunu saptadık. Ve şunu da saptadık. Dinin var mı diye sorulanlardan Mehmet Koç'un o günlerde gerçekten donu bile yoktu. İçeri girmiş çıkmış iş bulamamış. Kayseri İlköğretim Müfettişi Hidayet Taştekin'e soruyorlar. Sakarya'da 18. Öğretmenler Kurultayı'nda neden kurda it dedin? Ördek Mustafa öyküsü. Hani kurt milli oluyormuş. Mustafa Koç'a da şöyle soruyorlar Mudurnu'da. Köy enstitülerini şiş göbekli, kalın ensellilerin kapattığını söylemişsin. Milletvekillerini mi kastettin? Al sana bir ördek öyküsü daha. Kızılcahamam'da İstiklal Marşı dinlerken eşarbını çıkarmasını bayan öğretmene hatırlatan Niyazi Ünsal öğretmene de ne istersin hanımdan diye soru açmıştı kaymakam. Kimin ne istediği belirsiz. Yalnız gülünç soruşturmaları bile alsak sığmaz yazılara. Yıllardır sürüp giden kıyım. Abdullah Aksakal yeni sözcükler kullandığından ve öğrencilere bol not verdiğinden, Muzaffer Amaç yine bol not verdiğinden, herhalde öğrencileri avlamak için yapıyorlardı ördek öyküsü, Mustafa Baydar geç yatıp erken kalktığından ve de Türk güreşi konuşulurken öğretmen odasını terk ettiği için, Mersin'de 10 öğretmen cin peri yoktur dediklerinden dolayı, Eskişehir'de Ziya Yavaş dersliğe fazla kitapla girdiği ve sıra aralarında dolaşırken öğrencilere sürtündüğü için, Nazım Bayat'a Doğu Anadolu'da ağlar var dediği için, İsa Sarı Aslan Amerikalıların Türk kızlarına Adana'da sataşmalarına karşı çıktığı için, Niğde'de Mustafa Özer bakanlığın yolladığı okulun demirbaşı olan harabeleri okuttuğu için, Samsun'da Macit Nuri ölen öğretmenlerin ailelerine yardım kampanyası açtığı için, nihayet Aksaray'da Zeki Çar kuru fasulye pahalandı dediği için kıyılmışlardır. Bunlardan çoğu meslek dışına itilmiş, kalanlar da meslek içinde sürünmektedirler. Hatta öğretmenin kuru fasulye pahalandı dediği mahkemede kanıtlanamamış, buna karşın bir devlet bakanının telefon emriyle sürüldükleri 27 Mayıs'tan sonra kurulan komisyonca saptanmıştır. Ama kıyım yapan da sonradan bu durumu saptayan komisyon üyeleri de aynı kişilerdi bakanlıkta. Bir de iyi yanından alsalar şu işi. Komşumuz Nigar Hanım ne diyordu? Siz komünist değilsiniz. Çünkü önce perdeyi kapatıp sonra ışığı yakıyorsunuz. Neymiş efendim? Lenin Londra'da hem de bodrum katında perdesiz otururmuş. Soyuttan somuta. Ülkemizde yüzyıldır sözü edilen özgürlük ve demokrasi kavramları nasıl peri masalından ayrımı olmayan kavramlarsa, yani nasıl bu kavramlar bütün çabamıza karşın günlük yaşantımıza inmemişlerse, Atatürk'ün gerçek tutum ve düşünceleri de aracısız ve katıksız olarak tam anlamıyla Türk ulusunun karşısına çıkmamış, daha doğrusu her yerde hazır bekleyen aracıların elinde atanın davranışları ve sözleri ne yazık ki anlam eksikliğine uğramaktan kurtulamamışlardır. Cumhuriyet'in 50. yılını yaşarken elbette atamızı olduğu gibi görüp anlamanın gerekliliğini ileri sürmek yetmez. Bu ulusun içinde yaşamış, bu ulusla birlikte bir kurtuluş savaşı vermiş ve sonra da bu ulusun yeryüzünde bağımsız, kalkınmış, onurlu bir ulus olarak yaşaması uğrunda yaşamını tüketmiş bir önderin düşüncelerini, görüşlerini değiştirme, yanlış aktarma ve hele çıkarımıza araç yapma eğilimine kapılmamalıyız. Atatürk'ü soyutlamaya, düşüncelerini değiştirmeye, onu olduğundan başka türlü göstermeye kimsenin hakkı olmaması gerekir. Atatürk'ün bir Bursa söylevi vardır. Yıllardır uğraşırlar bunu atanın söylediğini yadsımaya. Oysa bu söylevi tıpkı büyük söylevin sonundaki gençliğe hitabe dediğimiz bölüm kadar Atatürk'ündür. Her yönüyle Atatürk'ün düşüncelerini yansıtmaktadır. Bunun yanında gençliğe hitabesini yıllardır asılı olduğu okul duvarlarından indirenler olduğunu işitiyoruz. Umarız ki böyle bir tutum içine giren ya da itilen kişi ve kurumlar yoktur. Bunun gibi bir de atanın el yazısını taklit edenler çıkmıştır. Atatürk'ün el yazısı olduğu Münir Hayri Egele'nin benzetme yazısıyla ortaya atılan ve sonradan salonlara ve de alanlara asılan bu yazının da taklit olduğu rahmetli Münir Hayri'nin kendisi tarafından söylenmiştir. Bu görüldüğü yerde ezilmelidir diye biten 9 sözcüklü bir tümcedir. Ayrıca İsveç'te bu işin uzmanları durumu incelemişler ve bu el yazısının Atatürk'ün elinden çıkmadığını kanıtlamışlardır. Umuyoruz ki 12 Mart'tan sonra girişilen Atatürk ilkelerini saptama kurulu bu ve buna benzer durumları gerçeklerin ışığında aydınlatma yolunu arar. Atatürk gibi uygar ve ileriye açık bir insanın elinden böyle saçmalıklar çıkamaz çünkü. Cumhuriyet'in 50. yılında onu Kur'an'ı soyutlaştırma yerine somut olarak tanıma yoluna gitmek zorundayız. Ondan sonra da bu durumuyla somut Atatürk'ten yana olanlarla kendi kafalarına göre Atatürk yaratmak isteyenler belli olur. Atatürk'ün bir kurtuluş savaşı kazanmasına karşın içten bir barış yanlısı olduğunu biliyoruz. Bunun gibi siyasal bir önder olmasına karşın sanata, sanatçıya yakınlığını, olumlu düşünceleri hep benimsediğini ve bu alanlarda da tutarsızlığa düşmediğini biliyoruz.